kuş, okul ve çiçek. Yeni ev, yeni bir hayat ve basit umutlar. Basit umutlar. Yaşadığımız sıcak gün gibi keyifliydim. Arabada sürücü Bay Aristides'le yardımcısının arasına tünemiştim. Eğri büğrü sokaktan çıkıp Rio São Paulo yoluna saptığımızda harika bir şey oldu. At arabası yağ gibi kaymaya başladı. Büyük bir keyifti bu. Derken yanımızdan güzel bir otomobil geçti. İşte Portekizli Manuel Valadares'in arabası dediler. Kanal sokağının köşesini geçeceğimiz an uzaktan gelen bir düdük sesi sabahın sessizliğini doldurdu. İşitiyor musunuz Bay Aristides dedim. Bakın Mangaratiba. Sen de her şeyi biliyorsun ha. Düdük sesinden tanıyorum. Atların toynakları yolda lak lak ediyordu. Başka ses yoktu ortalıkta. Arabanın pek yeni olmadığını fark ettim. Üstelik oldukça da eskiydi. Ama sağlam ve kullanışlı görünüyordu. İki gidişte bütün pılımızı pırtımızı taşıyabilecektik. Eşek pek güçlü değil gibiydi ama ben arabacının gönlünü almaya karar verdim. Güzel bir arabanız var Bay Aristides dedim. İş görecek kadar. Eşek de güzel. Adı ne? Çingene. Canı konuşmak istemiyordu. Bugün benim için büyük bir gün dedim. İlk olarak arabaya biniyorum. Yolda Portekizli'nin otomobiline rastladım ve Mangaratiba'nın düdük sesini işittim. Sessizlik. Bay Aristides, Mangaratiba Brezilya'nın en önemli treni mi? Hayır, yalnızca bu hatta çalışan en önemli tren. Çabalarım boşunaydı. Bazen büyük insanları anlamak ne güç oluyordu. Evin önüne vardığımızda ona anahtarı verdim ve dostça davranmaya çalıştım. Size yardım etmemi ister misiniz? Ayak altında dolaşmazsan bize daha çok yardım etmiş olursun. Git, oyna. Yola çıkacağımız zaman sana haber veririm. Fırsatı kaçırmadım. Yürüdüm. Mingunho, artık hep birbirimizin yakında yaşayacağız diye söyleniyordum. Seni öyle güzelleştireceğim ki hiçbir ağaç seninle boy ölçüşemeyecek. Biliyor musun Mingunho? Bugün çok rahat ve büyük bir arabada yolculuk ettim. Filmlerde görülen posta arabaları gibiydi. Bak, bundan böyle bütün öğrendiklerimi gelip sana anlatacağım, tamam mı? Irmağın yüksek otlarına yaklaşmıştım. Kirli suyun akışını seyrettim. Geçen gün ırmağın adını söylemişlerdi. Neydi o? Amazon. Tamam, Amazon. Ta ileride aşağıda ırmak vahşi kızılderililerin kayıklarıyla dolu olmalı değil mi Mingunho? Kes sesini. Kuşkusuz öyle olmalı. Daha konuşmaya yeni başlamıştık ki Bay Aristides kapıyı kapıyor ve bana sesleniyordu. Kalıyor musun yoksa bizimle mi geliyorsun? Kalacağım. Annem ve ablalarım yola çıkmış olmalı. Ve sağda solda ne varsa denetlemeye devam ettim. Başlangıçta utangaçlıktan ya da komşular üzerinde iyi bir izlenim yaratmak istediğimden akıllı uslu davranıyordum. Ama bir öğleden sonra siyah çorabı anımsayıverdim. Hemen çevresine ip doladım ve burnunu kestim. Ayak sokulan yerine uzun bir uçurtma ipi bağladım. Uzaktan yavaşça çekildiğinde yılana benziyordu ve karanlıkta müthiş bir etki yapacaktı. Akşam herkes kendi işiyle uğraşmaya başlamıştı. Yeni ev içinde bulunduğumuz ruh halini değiştirmiş gibiydi. Aramızda uzun süreden beri görülmeyen bir neşe sürüp gidiyordu. Kımıldamadan bahçe kapısının yanında bekledim. Sokak direklere asılı lambalarla aydınlatılmıştı. Ama ışık yetersizdi. Yüksek sütleyen kümeleri geniş gölgeler oluşturuyordu. Fabrikada fazla mesai yapan birileri olmalıydı. Ama mesai genellikle saat 8'i pek geçmezdi. Hele 9'u hiç. Bir süre bu iş yerini düşündüm. Orayı sevmiyordum. Sabah insan içini kasvetle dolduran düdüğü saat 5'te daha da iğrenç geliyordu. Orası her gün insanları yutan, akşam olunca da çok yorulmuş insanlar kusan bir canavardı. Babama yaptığından ötürü Bay Scatfield'ı sevmiyordum. Dikkat! Bir kadın geliyordu. Koltuğunun altında bir şemsiye, elinde çantası vardı. Yolun üstünde tıkırdayan tahta papuçlarının sesi bile duyuluyordu. Koşup kapının ardına gizlendim ve yılanı oynatmayı denedim. Bana boyun eğdi. Kusursuzdu. Bunun üzerine olduğum yerde iyice büzüldüm. İpin ucunu sıkıca tutup çitin gölgesinde kayboldum. Tahta papuçlar yaklaşıyor, yaklaşıyordu. Biraz daha ve hop! Yılanın ipini çekmeye koyuldum. Yolun ortasında yavaşça kaydı. Doğrusu bunu beklemiyordum. Kadın bütün sokağı ayağa kaldıran korkunç bir çığlık attı. Çantasıyla şemsiyesini hemen havaya fırlattı. Çığlığı kesmeden ellerini karnına götürdü. İmdat! İmdat! Bir yılan! Koşun! Yardıma koşun! Kapılar açıldı. Ben her şeyi yüzüstü bırakıp eve koştum. Mutfağa daldım. Acele çamaşır sepetini açtım. Kapağı üzerime kapayarak içine gizlendim. Heyecandan yüreğim çarparak kadının çığlıklarını dinliyordum. Ah tanrım, 6 aylık çocuğumu düşüreceğim. O an yalnız ürkmekle kalmadım, titremeye de başladım. Komşular kadını içeri aldılar. Ağlaması ve iniltileri sürüyordu. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Hele her şeyden çok korktuğum bir yılanla karşılaşmak beni bitirdi. Biraz portakal çiçeği suyu için, yatıştırır. Sakin olun, erkekler ellerinde sopalarla, baltalarla, fenerlerle yılanın ardına düştüler. Paçavradan bir yılan uğruna ne de çok şamata kopmuştu. Ama işin en kötü yanı evdekilerin de, yani Candira, annem ve Lala'nın da olay yerine gitmeleriydi. Yılan mı lan değil bu? Bakın, eski bir çorap diyordu herkes. Korkudan yılanı geri çekmeyi unutmuştum. Hapı yuttuğum açıkça ortadaydı. Yılanın ardından ip geliyor ve ucu bahçeye kadar ulaşıyordu. Çok iyi tanıdığım 3 ses aynı anda bağırdı. O yaptı. Artık kovalanan yılan değildi. Bütün yatakların altına baktılar. Hiçbir şey bulamadılar. Yanımdan geçtiler. Hiç soluk almıyordum. Dışarı çıkıp kulübenin çevresini araştırdılar. Candira'nın aklına bir şey gelmiş olacaktı. "Sanırım buldum yerini," diye bağırdı. Çamaşır sepetinin kapağını kaldırdı ve kulaklarıma yapışıp beni yemek odasına sürükledi. Bu kez annem kötü dövdü beni. Terlik kalktı, indi. Kalktı, indi. Acıyı hafifletmek ve elini üzerinden çekmesini sağlamak için bağırmam gerekti ama o daha çok bağırdı. Baş belası, insanın 6 ay karnında çocuk taşımasının ne güç olduğunu bilmiyorsun tabii. Lala alaylı alaylı cümleyi yorumladı. Bu sokağın açılış törenini yapmak için oldukça bekledi doğrusu. Şimdi yatağa haylaz. Acıyan yerimi ovuşturarak dışarı çıktım. Yüzü koyun yatağa uzandım. Babamın kağıt oynamaya gitmesi büyük talihti doğrusu. Son gözyaşı damlasını da içime akıtarak ve en iyi dayak ilacının yatak olduğunu düşünerek karanlıkta öylece yattım. Ertesi sabah erken kalktım. Yapacak çok önemli 2 işim vardı. Önce kimseye fark ettirmeden ortalığa bir göz atmak, yılan hala yerindeyse alacak ve gömleğimin içine sokacaktım. Bana daha başka zamanlarda gerekli olabilirdi ama yoktu yerinde. Yılana bu kadar benzeyen başka bir çorap bulmak da güçtü. Geri döndüm ve Dininaların yolunu tuttum. Edmondo dayıyla konuşmam gerekiyordu. Yaşadığı emekli hayatına göre vaktin daha erken olduğunu düşünerek içeri girdim. Tombala oynamak, kendi deyimiyle biraz eğlenmek ve gazete almak için dışarı çıkma zamanı değildi onun için. Gerçekten de odada oturmuş, yeni bir iskambil falı açıyordu. "Günaydın dayıcığım," dedim. Karşılık vermedi, duymamış gibi davranıyordu. Bizim evde herkes konuşma kendisini ilgilendirmediğinde onun böyle davrandığını söylerdi. Ama bana karşı davranışında böyle bir şey söz konusu değildi. Hem bu deyimi ne kadar da çok seviyordum ayrıca. Bana karşı hiçbir zaman tam sağır olmazdı. Gömleğinin kolunu çektim ve bir kez daha siyah beyaz kareli pantolon askısının gerçekten güzel olduğunu düşündüm. "Ha, sen misin?" derken beni yeni görmüş gibi yapıyordu. "Bu falın adı nedir dayıcığım?" "Saat." "Çok güzel bir ad." Bütün iskambil kağıtlarını öğrenmiştim. Ama valileri pek sevmiyordum. Nedendir bilmem kralın uşağı gibi bir görünüşleri vardı. "Biliyor musunuz dayıcım, sizinle bir iş konuşmaya geldim. Dur da şu elimdekini bitireyim, sonra konuşuruz." Yine de kağıtları çabucak karıştırdı. "Çıktı mı?" "Hayır." Kartları topladı ve bir kenara koydu. "Peki Zeze," dedi. "Bu iş bir para işi ise eğer," parmaklarını birbirine sürtüp bir işaret yaptı. "Ben de metelik yok. Bilye almak için 5 kuruşçuk da mı yok?" Güldü. "Belki 5 kuruş vardır. Bakalım." Elini cebine atacaktı ki onu durdurdum. "Şaka ediyordum dayıcım. İşimin parayla ilgisi yok." "Nedir öyleyse?" "Gelişmiş olmamın onu çok keyiflendirdiğini, yardım görmeden okuma öğrendiğimden beri aramızın çok düzeldiğini hissediyordum. Çok daha önemli bir şey öğrenmek istiyordum. Şarkı söylemeden şarkı söyleyebilir misiniz?" "Anlamadım." "Şöyle ve Kasinha Pekoyenina'dan bir bölüm söyledim." "İyi ama şimdi şarkı söylemiyor musun?" "Tamam. Aynı şeyi sesimi çıkarmadan içimden de yapabilirim." Saflığım onu güldürdü. Ama sözü nereye getirmek istediğimi bilmiyordu. "Sorun şu dayıcım. Çok küçükken içimde şarkı söyleyen bir kuş olduğunu, şarkıyı onun söylediğini sanırdım." "Eh, insanın böyle bir kuşa sahip olması harika bir şey." "Anlamadınız. Artık kuşuma pek inanmıyorum. Ancak içimden konuştuğum ve kendi içimi gördüğüm zaman oldu bu değişiklik. Durumu kavradı ve şaşkınlığıma güldü. Açıklayayım Zeze. Bu değişimin ne olduğunu biliyor musun? Büyümektesin demektir. İnsan büyüdü mü böyle olur. Yani bilinçlenir. İçindeki o konuşan ve gören şeye bilinç denir. Yakında sahip olacağını söylediğim o şeye de bir gün insanı götüren de bilincidir. Olgunluk çağına mı? Güzel. İyi aklında tutmuşsun. İşte o geldi mi olağanüstü bir şey olur. Bilinç büyür, büyür ve başımızla yüreğimizi doldurur. Gözlerimizde ve yaptığımız her şeyde kendini gösterir. Anlıyorum. Ya kuş? Kuş, Ulu Tanrı tarafından küçük çocukların nesneleri keşfetmelerine yardımcı olmak için yaratılmıştır. Gereği kalmayınca çocuk kuşu Ulu Tanrı'ya geri verir. Ulu Tanrı da kuşu senin gibi akıllı olan başka bir çocuğun içine yerleştirir. Güzel değil mi? Güldüm. Bilincim olduğu için mutluydum. Evet, artık ben gidiyorum dedim. Ya para? Bugün istemem. Çok işim var. Bütün bunları düşünerek sokağa çıktım. Çok üzücü bir olayı anımsadım. Totoka'nın çok güzel bir iskete kuşu vardı. Totoka taze darı verdiğinde yavaşça parmağına tırmanırdı. Kapıyı açık da bırakabilirdik. Hiç kaçmazdı. Bir gün Totoka onu dışarıda kızgın güneşin altında unuttu ve yakıcı sıcak kuşu öldürdü. Zavallıcı avuçlarında sıkan Totoka gözlerimin önünde ölü hayvanı yanağına dayamış ağlıyor ağlıyordu. Bir daha hiç kuşum olmayacak diyordu. Hiç. Hiç. Yanındaydım. Ona şöyle dedim. Benim de Totoka. Benim de bir daha hiç kuşum olmayacak. Doğruca şeker portakalımın yanına gittim. Şururuka, bir şey yapacağız. Nasıl bir şey? Birlikte biraz bekleyeceğiz. Kabul. Oturdum. Başımı onun cılız gövdesine yasladım. Neyi bekleyeceğiz Zeze? Gökyüzünden güzel bir bulutun geçmesini. Ne yapacağız onu görünce? Kuş mu bırakacağım? Evet, artık ona gerek kalmadı. Gökyüzüne baktım. İşte şu Mingunho dedim ve ayağa kalktım. Çok duygulanmıştım. Gömleğimin önünü açtım. Bak Mingunho. Kuşumun cılız göğsünden koptuğunu hissettim. Uç küçük kuşum, yükseklere uç. Uç da Tanrı'nın parmağına kon. Tanrı seni başka bir küçük çocuğa yollayacak. Benim için şarkı söylediğin gibi onun için de söyleyeceksin. Hoşça kal benim güzel kuşum. İçimde büyük bir boşluk hissettim. Bak Zeze, bulutun parmağına kondu. Gördüm. Başımı Mingunho'nun göğsüne yasladım ve bulutun uzaklaşışını seyrettim. Ona hiçbir zaman kötü davranmadım. Başımı dala doğru çevirdim. Sururuka, ne var? Ağlamak kötü bir şey mi? Ağlamak hiçbir zaman kötü değildir Budala. Neden sordun? Bilmiyorum. Bir türlü alışamadım. Sanki yüreğim boş bir kafes.
Geceyim olarak sizler için Simyacı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Simyacı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.